Ayrım 5.
Sayfa 62. Mustafa Bey yere kök salacak gibi ayaklarını iki çatal açıyor. Kollarını da uçacak gibi göğe açıyor. Sonra yere yatık olarak uzatıyor kollarını. Yuvarlak ağır bir şey kaldırır gibi hafif çöküyor. Arada kollarını yuvarlıyor. Kocaman bir şeyi kucaklıyor. Gerçekte kucaklamıyor ama bunu sezdiriyor. Kucakladığı şeyi götürüp yandaki bir tümseye koyuyor. Okşuyor elleriyle. Ellerini resim yapar gibi devindiriyor. Çocuklara gözleriyle soruyor. Acaba nedir buraya koyduğum? Güp, bekmez güpü diye bağırıyorlar. Çocukları alkışlıyor Mustafa Bey. Küpün kapağını alıp yere koyuyor. Sonra yeni bir güp daha kucaklıyor. Onu da götürüp birincinin üstüne koyuyor. Aşağıdan yukarıya yükselterek küplere dokunuyor. Gidip bir güp daha kucaklıyor. Onu da getirip ikincinin üstüne koyuyor. Sayıyor, 3 güp oldu. Çocuklar bakışlarını yükseltiyor. 4 güp, 5 güp oluyor. Çocuklar bakışlarını yükseltiyor. 8 güp, 10 güp, 18, tam 120 güpü gökyüzüne doğru üst üste koyup yükseltiyor Mustafa Bey. Bunu yapabilmek için yerden yukarı merdiven kuruyor. Merdivenden yukarı tırmanıyor. Yeni güpü öyle dikkatli koyuyor. Çocuklar başlarını iyice döndürüp bakıyor yukarıya. Bakarken oğlanların şapkası düşüyor. Mustafa Bey tamam diyor. Güpleri üst üste dizdik. Gördüğünüz gibi onları gökyüzünün tepesine çıkardık. Eliyle şimdi biraz açılın bakalım diyor. Açılın açılın. Çocuklar açılıyor. Yavaşça en alttaki güpe yaklaşıyor. Yeniden açılın çocuklar diyor eliyle. Çocuklar biraz daha açılıyor. En alttaki güpe yaklaşıyor. Okşuyor onu. Açılın diyor yeniden. Birinci güpü yavaş yavaş dikkatle çekiyor ikincinin altından. Birinci güpü çekip kendi de kaçıyor. Bir gümbürtü diyor. Çocuklar çığlıklar çığlıklar atıyor. Orası bir şenlik yerine dönüyor. Katıla katıla gülen, ayılan bayılan, gülmekten gözleri yaşaran. Gül ha gül, uzunca bir süre yatışmıyor çığlıklar. Mustafa Bey çocuklara şimdi oyun bitti dedi. Haydin şimdi kavaklar gibi sıraya dizilin bakalım. Güssün, Mevlüt, Kadir, dizilin size kitap vereceğim. Sıraya dizilin çabuk. Çocuklar sıraya diziliyor. Mustafa Bey kitapları veriyor. Ben yeniden gelinceye kadar bunları okuyacaksınız. Okuduklarınızı birbirinize vereceksiniz. Hepiniz hepsini okuyup bitireceksiniz. Haydin göreyim sizi. Ben gelene kadar 3 kitap 5 kitap okuyun. Size yeni kitaplar getireceğim. Haydin göreyim sizi Fatma Zekiye Ramazan. Aldığınız kitapları anlayıncaya kadar okuyun. Bölüm 18. Peki ya kadınlar? Köylerde açtığımız kitaplıklara büyük şehirlerde çalışan hemşerilerimizin bağışlarıyla alınan birer de radyo koyduk. Bu kitaplıklara erkekler bir yandan kitap okumak, bir yandan radyo dinlemek amacıyla gelmeye alıştı. Çocuklar da gelmeye alıştı. Çok iyi, çok güzel. Fakat kadınlar gelmiyor. Bunun nedeninin çekingenlik, güvensizlik olduğunu sanıyorum. Gene de soruyorum erkeklere. Kadınlarınız kitaplar niçin gelmiyor? Söylesenize kendilerini. Dergilerden, gazetelerden hem de kitaplardan onlar da yararlansa iyi olmaz mı? Efendi, kendin bilmiyor musun? Kadınların evde işi gücü var. Aş, keş, dikiş, yamalık, çocukların bakımı, mal, maşat, kadınların evdeki işi gücü tükenir mi? Canım gelsinler, bütün gün kitaplıkta oturacak değiller ya, çocuklarını da yanlarına alıp birer ikişer saat uğrasalar fayda faydadır. Resimli dergilere bakarlar. Sonunda, yok efendi, kadının kitaplığa gelmesi caiz değildir diyorlar. Kadınların kendilerine soruyorum. Baksanıza eller aya gitmeye hazırlanıyor. Biz hala yaya yollarda tozun toprağın içinde ömür tüketiyoruz. Kitap dergi okumazsak gerilikten nasıl kurtuluruz? Alın çocuklarınızı kitapla gelin, bekliyorum sizi diyorum. Onların da yanıtı olumsuz. Erkeklerin arasında bizim ne işimiz var? Kimisi de dedikodu olur diyor. Salı günleri kitaplıklar tatil. Mustafa Bey düşündü. Kitaplıkları o gün sırf kadınlar için açık tutalım. O gün yalnız kadınlar gelsin. Gerçekte ben bu ayrımcılığı yapmak istemiyorum. 6 gün erkeklerin gelip yararlandığı kitaplıktan yalnızca bir tek gün kadınlar yararlanmış olacak. Bu ne büyük bir haksızlık. Biz bu örümcekli kafadan ne zaman kurtulacağız? Kadını erkeğin arkasına atan, onunla bir meclise oturmayan, bir çatı altında kadın erkek birlikte bulunmak gerekince araya perde gelen toplum hiç bu çağın toplumu olabilir mi? Ama gelmiyorlar. Zorla getirmek de olamayacağına göre salı günü gelsinler. Böyle böyle okumanın kitaplığın yararını görüp alışsınlar. Sonra birer ikişer öbür günlerde de gelip yararlanırlar. Bu da bizim bir düşümüz, bir umudumuz olsun. Kitaplığa salı günleri kadınların gelmesi bir ayrımcılıktır ama hiç yoktan iyidir. Hemen bunun duyurusunu yaptı. Kitaplığa salı günleri yalnız kadınlar gelecek dedi. Bir hafta sonra Çökek köyünde kendisini ayran içmeye çağıran kurul üyesi Hasan'ın evine gidip hem ayran içti hem öğle yemeği yedi. Hasan'ın eşi Güssün Hanım'ın çağırdığı kadınlardan dördü gelip oturdu. Mustafa Bey onlarla konuştu. Sordu. Bu ayarlama sizin için yararlı olacağı benziyor mu? Kadınlar Mustafa Bey'e dediler ki, kitaplığa vardık mı orada boş oturuyoruz. Eğer ki ne amaç kitap okumaksa alır gider evimizde okuruz. Yamalık var, halı var. Orada niye boş duruyoruz? Bakın dedi kadınlara. Buraya dikiş makinesi alacağım. Halı tezgahı kuracağım. Çocuklarınız için 2-3 beşik koyacağım. Radyo da var. Gelin işlerinizi burada yapın. Yeter ki kitapla ayağınız alışsın. Siz gelin ki sizden görüp yarın çocuklarınız da gelsin. Biz de öbür uluslar gibi bir an önce ilerleyip uygarlık kervanına katılalım. Arkalarda kaldığımız yetmiyor mu? İstanbul'daki Ankara'daki hemşerilerimize gene mektuplar yazdım. Durum şöyledir böyledir diye açıklayarak amacımızı yeniden anlattım. Şimdi de bize 10 kadar dikiş makinesi gerekiyor. Köylerdeki kitaplıklarımızın sayısı 8 oldu. Her kitaplığa bir makine alsak 8 dikiş makinesi eder. İki büyük köye ikişer tane almamız gerekir. Bize 10 dikiş makinesi gerekiyor. Bu köylerin kimine birer de halı tezgahı kuracağım. Lütfen bize yardımcı olun. Gözümüz yoldadır. Dört gözle olumlu yanıtınızı bekliyoruz dedim. Yolladım mektupları. Eşim Hanife benim böyle çırpınışıma bakıp halime acıyor. Kimi zaman da gülüyor. Çocuklara kitaplar bulacağım, köylere kitaplıklar açacağım, küçük büyük kadın erkek herkese okutacağım diye kendini parçalayacaksın da yarın değer mi bilecekler? Değer bilip ölünce sana türbe mi yaptırıverecekler? Millet kahvelere kapanıp çat çut kağıt oynamayı kitap okumaktan çok seviyor. Kadınlar da köylerde köşe başında, şehirlerde kabul günlerinde konuşa konuş, çatlat ha çatlat. Mustafa Güzelgöz'ün çabalarını boşuna bulan yalnız eşi Hanife Hanım mı? Çarşıda çok, memurlar arasında çok. Yüzüne bir şey demeseler de ardında görüşlerini gülüşlerini belli ediyorlar. Ama o kimi zaman halkın sağduyusuna derin inançla, kimi zaman hani eski aklı erik atalar nineler ne demiş, iyiliği yap da denize at. Balık bilmezse o denizde halk da var, halk bilir. Madem böyle ben yolumca gitmeyi sürdüreyim diyor. Ara sıra askerliğinde kendisiyle birlikte er olarak görev yapan felsefe öğretmeni Kemal Bey'den duyduğu birbirinden değerli sözleri anımsıyor. Kitabın büyük yararını yeniden düşünüyor. Sanki 10 dakika fazla uyumuş da geç kalkmış gibi ceketini giyip fırlıyor evden. Vakit temelli, geçmeden geç olmadan işlerinin birinin kulpundan tutuyor. Bölüm 19. Çökek Köyü'nde işler. Mustafa Bey köylere yalnız kitap götürmekle yetinmiyor. Öğretici filmler gösteriyor. Özellikle de kooperatifçiliğe ilgilerini uyandırmaya çalışıyordu. Bunları yaparken bir yandan da kooperatif kurma işini ele aldı. O çevrede iyi bağ oluyor. Bu aklı sarılı toprakların hele biraz güne karşı bölümlerinde üzümün öz suyu daha bağlar bozulmadan güneşin olanca yararlı ışınlarıyla özdeşip mayalanmaya başlıyor. O nedenle Ürgüp, Avanos, Nevşehir yanlarının üzümü her yörenin üzümünden çok sulu ve mayalı oluyor. Ama kilosunu ancak 10 kuruşa satabiliyorlar. 15'e satamıyorlar. Kooperatifçilik kitaplarının en çok okunduğu Avcılar Köyü'nde bir üzüm kooperatifi kurdu Mustafa Bey. O şimdi Ürgüp Tahsin Ağa kitaplığındaki masasında 2 saat oturmuyor. Köylere kitaplık açmak, kitaplık açılamayan köylere eşekle katırla kitap ulaştırmak, böylece çocukları, kadın erkek, bütün yurttaşları okutmak için gövdesine 5 kişinin gücünü doldurmuş gibi bu görevin üstüne gidiyor. Kimi zaman kuşlardan hafif duyumsuyor kendini, kanatlarını kaldırıp uçmak istiyor. Mustafa Bey her gün bir köye gidiyor. Kendisini kahvede bekliyorlar. Bakın diyor Mustafa Bey, ben kahvede oturmayı sevmem. Bu bayatlamış hava kokusu, duvara direğe sinmiş sigara kokusu var ya beni bayıltıyor. Kalkın başka bir yere gidelim. Ben kahvede kooperatif toplantısı yapmam. Adamlar başlarını eğiyor. Kahveden başka yerimiz yok ki nereye gidelim? Kimse kalkmadan kalkıp dikiliyor. Bu köyde eviniz yok mu sizin? Birinizin evine gidelim. Bunca insanı bir ev alır mı diye birbirinin yüzüne bakıyorlar. Alır diyor herkesten önce yürüyor. Madem çıktı gidiyor içlerinden birinin evine götürüyorlar. 2 saat, 2 saat yetmezse 3 saat indirip bindiriyorlar. Kooperatif demek birlik demek. Birlikte iş yapmak, çalışmak, yardımlaşmak, birlikte kazanmak demek. Bizim imecemiz yok mu? Biraz ona benziyor ama ondan ayrı. Bedensel, parasal gücümüzü birleştirip varlık oluşturmak. O varlığı çalıştırmak. Kendimiz de o varlığın çevresinde çalışıp topluca kazanmak, kazancı bölüşmek, hepsini değil birazını işin daha da gelişmesine ayırmak. Ama bunlar laf. Biz en iyisi lafı bir yana bırakıp işimize bakalım. Şimdi bu köyde bir üzüm kooperatifi kuracağız. Bu bir üretim ve satış kooperatifi olacak. Herkes diyelim 150 lira koyacak. Bağlarını yazdıracak. Ticaret Bakanlığı'na kaydımızı yaptıracağız. Paraları varsa bize sermaye yardımı yapacaklar. Yoksa Ziraat Bankası'ndan faizsiz ya da çok düşük faizli kredi sağlayacaklar. Yazımını yaptığımız bağlar da sermaye sayılacak. Banka size ona göre kredi verecek. Yoksa vermez. Köylüler soruyor. Sonunda haciz maciz etmesin. Nasıl eder? Daha kredi almadınız ki. Aldığınız kredinin bir ödeme süresi var. O süre geçmedi ki. Başlamadı bile. Başlayıp geçesiye 10 kez 20 kez ödersiniz. Kooperatif böyle bir şey. Bir yönetim kurulu seçeceksiniz. Başkan, yazman, sayman üyeler olacak. Yıl sonunda kitaplığa da yardım ayıracaksınız. Kadınları, çocuklara daha çok kitap alıp okumaya özendireceksiniz. İlk iş olarak üzümden şarap yapma işini ele almaya karar vereceksiniz. Değilse Ankara'nın, İstanbul'un varsılları ne içecek? Tekel yeterli üretimi yapabiliyor mu? Üzümü üzüm olarak satarsan 2, şarap yapar satarsan 102 kazanırsınız. Kafanızı işletin. Kafalarınızı kitap okuyarak daha iyi işletebilirsiniz. Yoksa böyle uzun uzun oturup boşa kürek çekmiş oluruz. Şarap üretimi başladı. Birden üzüm para etmeye başladı. Çökek köylüleri Mustafa Bey'e geldi. Bize yardım et. Biz de bir kooperatif kuralım. Mustafa Bey hay hay ama önce gelip bağlarınızı göreyim dedi. Gitti bir gün. Evet, oraya daha önce de çok gitmişti ama bağlara bakmamıştı. Çökekliler alıp onu kıraçlara çıkardılar. Buralarda su yok. Her yer taş kaya. Ama çökekliler kayaları söküp atmış, sert toprağı alt üst edip bir uçtan uca biterli bağlar yeşertmişler. Karşıdan bakınca asmalar yeşil yapraklarıyla göz alıyor. Delice çubuklara iyi cins üzümlerden aşılamışlar. Salkımlar koçbaşı koçbaşı sallanıyor. Asmalar kol uzatmış. Bağlar bir uçtan öte uca toprağı örtüyor. Kitaplıktan aldıkları yeni bağcılık kitabını okuyup söylenenleri yapmışlar. İşte böyle bir sonuç almışlar. Ama kimse üzümün kilosunu 15'ten fazlaya satamıyor. Asıl piyasa 10'muş. Ama bunlar hatır için 15 veriyormuş. Ödemeyi de bir kez de yapamaz, 4 bölümde yapabilirlermiş. Böyle. Ticaret bu. Böyle kolaylıklar olmasa insan nasıl 3-5 kuruş kazanabilir diyorlar. Köy içinde bir duvarın gölgesine geldiler. Mustafa Bey'i duvarın dibine oturttular. Kendileri onun önünde halka oldular. Kimi bağdaş kurup kimi diz çöküp oturuyor. Ne yapıp edeceklerini konuşmaya başladılar. Her şey çok iyi, çok güzel. Ama Mustafa Bey kendilerine biraz zor yollar göstermiyor mu? Şimdi ne gerek var yer altında kayaları kazıp ortam sağlamaya? Yerin üstünde yer mi tükendi? Bizim için diri diri gömüte sokuyorsun canım Mustafa Bey. Mustafa Bey, bu iş olacaksa böyle olacak dedi. Ha gayret, de ha gayret. Gayret dayıya düştü arkadaşlar. Madem öyle çalışalım bakalım. Gavura çalışıyor değiliz, kendimize çalışıyoruz. İnşallah bir olumlu sonuç alırız. Yüzümüz bundan sonra bari biraz güler. Kadın erkek çoluk çocuk hep birlikte çalışıyorlar. Çapalarla, kazmalarla, küreklerle boyuna kazıyorlar. Kazdıklarını atıyorlar. İşler 8 ay sürdü. 8 ay sonra 1500 tonluk yepyeni bir şarap evi doğdu. Elektrik donanımı çektiler. Mustafa Bey Türkiye Elektrik Kurumu'na gitti. Yolsu Elektrik Genel Müdürlüğü'ne gitti. Genel müdürün karşısına çıktı. Genel müdür sordu. Siz çiftçi misiniz? Hayır. Köylü müsünüz? Hayır. Muhtar mısınız? Hayır. Nesiniz siz? Kitaplık müdürüyüm Ürgüp'te. Ne istiyorsunuz şimdi? Küçük şarap fabrikası kurduğumuz köylere elektrik donanımı kurulup akım verilmesini. Köylü değilsiniz, muhtar değilsiniz, akım çekilmesini istiyorsunuz. Çıkın. Zile basıp iş göreni çağırdı. Çıkardı Mustafa Bey'i dışarı. Derdini anlatıp isteğini kabul ettiremeyince koridorun duvarı dibine oturup ağladı. İş gören onu yeniden genel müdürün huzuruna götürdü. Yeniden anlatıp ağlayıp istediğini kabul ettirdi. Yahu ne zor, ne zor bizim makamlarda dert anlatmak, iş bitirmek. Mustafa Bey kredi bulmak için de Ziraat Bankası Genel Müdürü'nün karşısına çıktı. Sorununu anlatıp isteğini kabul ettiremeyince dağladı. Bir daha girdi genel müdürün odasına. Böylece krediyi sağladı. Bir oh çekti. Çok şükür diye yığıldı oraya. Yığıldığı yerde biraz dinlenip kendine geldi. Köylüler kooperatif yoluyla kendi üzümlerini kendileri satın almaya başladılar. Bir düş gibi oldu bu. Üzümün kilosu 60 kuruşa çıktı. Bedeli de bir kez de ödeniyor. Şarap üretiminde kadın kız birlikte çalışıyor. Hepsi beyaz önlüklü. Beyaz önlük giyinmiş kadınlar sırtlarında küfelerle köy içinden küçük şarap evine doğru sıralı katar halinde yürüyorlar. Şarap evine girerken küfeler gölgeye diziliyor. Eller kollar tertemiz yıkanıyor. Üzümler eskisi gibi ayakla değil pres denilen aygıtlarla sıkılıyor. Şıranın içine maya katılıyor. Şaraplaşmaya bırakılıyor. Bekleme süresi dolmuş şaraplar şişeleniyor. Güzelim villa doluca şarapları büyük şehirlerde satışa sunulmak üzere şişeler içinde kasalara yerleşiyor. Şakır şıkır ses çıkararak kasalar kamyonlara yükleniyor. Hani şarap günahtı? Tamir edireseler zamanından kalma hocalar soruyor. Komşular bunu anlamayacak ne var? İçimi günah olanın yapımı günah olmaz mı? Hatta asma dikmek, bağ bozumu yapmak da günah olabilirdi. Cenab-ı Allah yasaklamadı. İnsanoğluna biraz akıl fikir vermiş olduğu için üzümden pekmez yapmakla yetinip şarap yapmaya yönelmeyeceğini düşündü. Burada kullarının önüne bir sınav koydu. Şarap yapıp satanlar, o şarabı satın alıp içenler yarın kıyamet günü gelince cezasını çekecek. Camilerin gölgesine oturup bunları böyle uzun uzun konuşuyor çevre köylerin hocaları. Ama Çökek köyünün imamı Yılmaz Efendi öbürlerine benzemiyor. Olmaz olmaz, hayır, hiç bile günah olmaz. Kârı kazancı Cenab-ı Allah mübah saymıştır. Asma dikiyor, üzüm sıkıyor, şarap yapıp kârımızı kazancımızı sağlıyoruz. Cenab-ı Allah yukarıda bunu görüp durur. Biz işimize bakalım diyor. O aynı zamanda şarap üretimine katılıyor. Köylüleriyle birlikte yorulup bir tesiye çalışıyor. Mustafa Bey de büyük hoşnutlukla, daha durun, yakında burada tıpkı Ürgüp'teki gibi bir ayak topu takımı kuracağız. İmam Yılmaz Efendi'yi de takıma alacağız. Kalecilik yapacak, durun diyor. Mustafa Bey'in ağzından çıkan sözler gerçek oluyor. Çökek Spor ile Cemilköy Spor'un yaptığı maçta İmam Yılmaz Efendi gerçekten kalecilik yaptı. Öyle iki kez gol olasılıklarını önledi ki yandaşları alkıştan oraları yıktı. Bakınız, sapla samanı karıştırmayınız. Cenab-ı Allah Kur'an'da şarabın sarhoş olup hatır gönül kıracak derecede içilmesini yasaklamıştır. Sağlık için her gün akşam yemeğinde bir bardak şarap içmenin sağlığa büyük yararı vardır. Her gün küçük birer bardak şarap için, ama insan gibi için, göreceksiniz sonunda sağlığınız gelişecek, ömrünüz uzayacak. Nitekim Cenab-ı Allah sporu da yasaklamayıp tam aksine kullarını ona özendirmiştir. Herkes spor yapsın. Göreceksiniz sonunda sağlığınız gelişecek, ömrünüz uzayacak. İnsan da mantık olmalı, düşünce olmalı. Düşünce nasıl olur? Bilgiyle olur. Bilgi de kitaplardadır. Bu nedenle ben düşünüyorum ki bu Mustafa Bey çok iyi bir iş yapıyor. Cenab-ı Allah onu hepimizden önce cennetine alacaktır. Merkez Kitaplık'ta 22 bin, Dokuzköy Kitaplığı'nda 23 bin, Ürgüp'ün toplam 45 bin kitabı var. Ürgüp'ün 22 köyünden başka Avanos'un 4, Nevşehir'in 3, Yeşilhisar'ın 3, toplam 36 köyüne eşeklerle kitap ulaştırılıyor. Mustafa Bey öncülük ediyor. Köylerde bir sürü kooperatif kuruldu. Köylülerin cesareti arttı. Elma işlerini, patates işlerini ele aldılar. Hepsinin başkanı Mustafa Bey oluyor. Kendiniz olun diyor. Önce biraz sen ol, biz senin yanında yetişelim. Sonra bizim olmamıza sıra gelsin diyorlar. Bir gün saydı. Omuzlarında tam 10 iş var. Olmak istemese de atıyorlar üstüme. Asıl neden, köylüler başlangıçta işlemleri yapamıyorlar. Mustafa Bey özellikle yazı çizi işlerini üstleniyor. Para da alıyor üzüm kooperatifinden, elma kooperatifinden. Çünkü işi çok. Çünkü gideri çok. Biraz geliri olmalı. Yönetim kurulu kararı alıyorlar. Deftere yazıyorlar. Ankara'da yer tuttular. Tanzim satışı yaptırıyorlar. Mustafa Bey'in sık sık oraya gidip gelmesi gerekiyor. Gitti mi otelde yatıyor. Doyum evinde yiyor. Bu işlerin hangisi parasız döner? Bölüm 20. Kıskançları artıyor. Hanife Hanım'la gelini Selma yeniden mantı yapıyor. Dimitros'a mantı ver, canını al. Yoğurtla pekmez ver, başka bir şey yemese de olur. Yoğurtla pekmezi çok seviyor. Acaba Yunanistan'da yoğurt yok mu? Pekmezi bilmiyorlar mı? Durmadan yiyor. Çocuklar bakıp bakıp gülüyor haline. Selma gelin Hanife Hanım'dan öğrendiği yöntemle her gün yoğurt çalıyor. Dimitros yiyince çocuklar da yiyor. Ama Ürgüp'ün birbirinden güzel başka yemekleri var. Hanife Hanım her gün birini yapmak istiyor. Gene de yoğurtla pekmezi sofradan eksik ettirmiyor. Dimitros bütün yemeklerden önce bunlara saldırıyor. Mantı olduğu akşamlar yüzünün gülleri açıyor. Mustafa Bey öyküsünü anlatmayı sürdürüyor. Şu Ürgüp'te benim sevenim çok ama sevmeyenim de var. Yani ben de herkes gibiyim. Şimdi Dimitros yeğenimle dostluğumuzu bile kıskanarak beni kötülüyor serseriler. Neden bu kadar çok dostluk gösteriyormuşum bir Yunanlıya? Onlar bizim ezeli ve ebedi düşmanımız değil miymiş? Milletvekili Ali Baran Numanoğlu beni tutardı. Önce belediye başkanımızdı o bizim. Sonra 3 dönem milletvekilimiz oldu. Demokrat Parti'den ama değerli bir insandı. Yokluk adam yokluğu Mustafa Bey. 63 ile vali bulamıyoruz derdi. Oğlu Kürşat'ı da kendi gibi yetiştirdi, o da iyi adam olacak. Ben de onlara sakın Mustafa Kemal'e yan bakmayın derdim. Yok canım derlerdi. 6 eşek 3 katır 2 atımız oldu. Ankara'ya gide gele bunları kadroya aldırdım. Gazetelerde hakkımızda yazılar çıkıyor. Cumhuriyet'te, Hürriyet'te, Tercüman'da makaleler yazılıyor. Arada ziyaretçilerimiz geliyor. Eşeklerle köylere gidip nasıl kitap dağıttığımızı görmek istiyorlar. Ta Çorum'dan, Çankırı'dan geliyorlar. Ankara'dan çağırdılar, radyoda bir konuşma yaptım. Sayın dinleyiciler, köylere kitap götürmek çöle su götürmek gibidir dedim. Bu sözüm yankı yaptı. Mektup üstüne mektup, tel üstüne tel yağıyor. Milletin böyle bir kalkınmaya özlemi varmış. Bunu herkes anlamıyor. Ben anlıyorum, anlatıyorum. Ama dedim ya, kıskançlarımızı anlamıyorum. Onlar da artıyor. Selahattin Çakmakoğlu diye bir kaymakamımız vardı. Beni bir o anladı yeterince. Öbürleri sanırım kıskandı. Yahu kaymakam memurunu kıskanır mı? Validen bana takdirname gelince bir takdirname de o yazdı. Kimse inanmaz. Tek cümle. Çalışmalarınızı takdir ederim. Eksik olma efendim. Teşekkür ederim. Gerçi ben hiçbir zaman takdirname için çalışmıyorum. Benim derdim halka kitap ulaştırmak, çocuklara, gençlere okuma sevgisi aşılamak, onların akıl bilim yolunda ilerlemesini sağlamak. Bunu başarıp halkın yüzünde bir parça sevinç görmek benim için en büyük mutluluktur. Bölüm 21. Amerika'da bir yarışma. Dimitros Ürgüp ve çevresinde gezdikçe, Kapadokya denilen bu bölgede dolaştıkça bir masal ülkesinde bulunduğuna artık daha çok inanıyor. Mustafa Bey'in öyküsünde bir yeni zaman masalına benzetiyor. Peri bacaları gibi taştan topraktan bir adam kitap sandıkları yüklü bir eşeği yokuş yukarı çekip gidiyor. Mustafa Bey anlatıyor, o dinliyor. Köy kitaplarımız için dikiş makineleri geldi. İstanbul'da vaktiyle Ürgüp'ten gitmiş bir takım iyi insanlar var. Bunlar tıpkı masallarda olduğu gibi ben kitaplık müdürü Mustafa Güzelgöz olarak köylüler için, köy çocukları için bir istekte bulunayım. Kendileri de o isteği hemen yerine getirelim diye bekliyorlar sanki. İşte Adler marka, Singer marka dikiş makineleri. Mustafa Bey İstanbul'daki, Ankara'daki Ürgüplülere mektuplar yazıp teşekkür ediyor. Köylüler yazı yazamasa da okuyorlar. Köylülerin üzümden, elmadan gelirleri artıyor. Artık kadınlar da kitap okuyor. Yalnız kitap okumakla olur mu? Sık sık Fatih'in ünlü sözünü düşünüyorum. Bir şehir kurmanın olmazsa olmaz üç yapısı vardır: kitaplık, kanalizasyon, hamam. Bu sözün verdiği esinle Karacaören'e hamam yaptırma kararını veriyorum. Bu arada DPT'ye Amerika'dan bir yazı geldi. Halkına gönüllü olarak hizmet eden bir kahramanlar yarışması açılmıştır. Bu yarışma Amerikan hükümetinden bağımsız bir yarışmadır. Devletle bir ilgisi yoktur. Sizde böyle bir insan var mı? Eğer varsa onun halk için hangi hizmeti yaptığını öğrenmek istiyoruz. Türkiye'de Devlet Planlama Örgütü 27 Mayıs 1960'tan sonra kuruldu. Oldukça yeni sayılır. Örgüt müsteşarı Osman Nuri Torun önce böyle bir yazının için üniversitelere, başbakanlığa, Milli Eğitim ya da Kültür Bakanlıklarına değil de kendilerine gönderildiğini anlamakta zorluk çekti. Gene de yazıyı Kültür Planlama Dairesi Başkanlığına gereği gibi yanıtlayınız notuyla havale etti. Daire Başkanı Erhan Karaman yüksek öğreniminin bir bölümünü ABD'de görmüştü. Açılan yarışmanın seçici kurulunda bulunanlara bakınca konuyu kavradı. Onun alt dudağı üst dudağına kıyasla epey büyüktü. Onu biraz daha sarkıtıp kara kara düşünmeye başladı. Acaba Türkiye'de kim vardı böyle bir gönüllü hizmet kahramanı? Acaba kimi gönderirsek öbür ülkelerden gelen adaylar içinde dikkati çeker de bir derece alır? Kültür Bölümü Başkanı Erhan Bey, düşün Allah düşün. Şimdi biz Türkiye'den bu yarışmaya acaba kimi bildirelim? Kim var bizde öyle halkına gönüllü hizmet eden biri? Yanıtın vakti de yaklaşıyordu. Devlet planlamada Ürgüplü biri vardı. Salim Mermer küçük bir iş görendi. Kültür Bölümü Başkanı Erhan Bey'in getir götür işlerine bakıyordu. Salim Mermer birkaç haftadır çok üzgündü. Başkanı Erhan Bey elini şakağına koymuş, yakmış sigarayı durmadan çekiyor. Bir sorunu olduğu belliydi. Kahve götürüyor öyle, su götürüyor öyle. Besbelli ki büyük bir derdi var, o nedenle çok üzgün. Başkanı üzgün diye Salim Mermer de üzgündü. Çok merak ediyordu, acaba nasıl bir derdi var. Bir gün çekinmeyi bırakıp amirinin derdini sordu. Başkan of pof etmeyi bırakıp anlattı. Hımm dedi Salim Mermer. Canım, bu hiç önemli bir sorun değil. Bu dünyada çözümü bulunmayan bir ölüm. Ölümün de çözümü bulunmak üzere yani. Bunun da vardır bir çözümü. Biraz düşünüp taşındıktan sonra o çözümü söyleyiverdi amirine. Böyle biri bizim Ürgüp'te var. Mustafa Güzelgöz derler. Eşekle köylere kimseden buyruk almadığı halde kitap dağıttı. Bu işi yıllardır yapıyor. Bu yoldan birçok yurttaşa kitap okuttu, bilgi sahibi yaptı. Çocuklara, kadınlara okuma sevgisi aşıladı.